Ayrım 28, sayfa 302. Memorandum, Anders de la Motte. Binanın ön kısmı kısmen yapı iskelesiyle kaplıydı ve dışarıda iki büyük çöp kutusu vardı. Yine de Sarraç burayı hatırlamakta zorlanmadı. Doğru yerdeydi. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Kendini zor sakinleştirdi. Apartman kapısı kilitliydi. Ama 3941 şifresiyle hemen açıldı. Sarraç kapıyı itip içeri girdi. Neredeyse nabzının atışını duyacaktı. Giriş holündeki tabelada isimlere baktı. Anlayabildiği kadarıyla hiç şirket ismi yoktu. Ancak dördüncü katta bir E.E. Johansson vardı. Erik E. Johansson, Janus listesindeki beşinci isim. Sarraç loş taş merdivenleri ağır ağır çıktı. Aydınlatma düzgün çalışmıyordu. Bu yüzden ayağını nereye bastığına dikkat etmesi gerekecekti. Artık çok daha iyi yürüyordu ama takılırsa dengesini bulamayabilirdi. Bu noktada düşmesi nihayet bu kadar yaklaşmışken merdivenlerin dibinde kırık bir boyunla son nefesini vermesi ironik olurdu. Highwire şarkısı ve sirk ipinde yürüyen adam imgesi bir sebepten yine aklına geldi. Ama Sarraç onları bir kenara koydu. Odaklan. E.E. Johansson'un kapısı tıpkı komşularınınkine benziyordu. Sarraç kendini toplarken birkaç saniye durakladı. Merdiven boşluğu sessizdi. Trafiğin gürültüsü bile buraya ulaşamıyordu. Sarraç yalnızca kendi derin nefes alışverişini duyabiliyordu. Çömelip dikkatlice posta boşluğundan baktı. İçerideki oda neredeyse zifiri karanlıktı. Sarraç yalnızca yerdeki bazı zarfların beyaz ana hatlarını seçebildi. Küf kokuyordu. Ayağa kalkıp cebinden anahtarı çıkardı. Omzunun üstünden arkasına baktı ve sonra anahtarı kilide soktu. Anahtar uymuştu. Ve Sarraç zorlamadan çevirdi. İçeri girdiğinde odanın neden bu kadar karanlık olduğunu anladı. Holün hemen bir metre ötesinde Sarraç'ın az önce girdiğinden çok daha sağlam bir başka kapı daha vardı. Sarraç dar lobiye bakındı ve yerde iki mektup gördü. Onları alıp arka cebine tıkıştırdı. İkisi de E.E. Johansson'a gönderilmişti. Anahtarlığını kurcalarken iç kapıda anahtar deliği olmadığını fark etti. Bunun yerine kapı kolunun hemen üstünde hafifçe parıldayan kırmızı cam plakalı ufak bir girinti olduğunu gördü. Hiç düşünmeden cama parmağını bastırdı ve kırmızı ışık yeşile dönene kadar basılı tuttu. İçerideki oda neredeyse tıpkı rüyasındaki gibiydi. Sağ tarafta parmaklıkları iç kısımda olan iki adet kapalı pencere vardı, hemen altında ufak bir masa duruyordu. Fotoğraflarla dolu beyaz tahta önündeki duvarda asılıydı. Sol yandaki duvarda bir dizi kolinin yanında küçük, titizlikle toplanmış portatif bir karayola vardı. Odanın ortasında beyaz tahtanın bir metre ötesinde külüstür döner bir deri koltuk duruyordu. Sarraç etrafa bakındığında bir banyo kapısı ile küçük bir mutfak bölmesi olduğunu gördü. Belli belirsiz bir tütün kokusu asılıydı havada. Sarraç aniden kendinden geçti, neredeyse bayılıyordu. Bir iki adım attı ve deri koltuğa gömüldü. Gözlerini kapadı ve nabzını yavaşlatmaya çalıştı. Zordu, başarmıştı. En azından köşe parçasını bulmuştu. İsveç suç tarihinin en başarılı sızma operasyonunu yönettiği yer burasıydı ve hepsini tek başına yapmıştı ki bu, içini dehşet ve hazzın tuhaf bir karışımıyla dolduruyordu. Burası saklanma yeri, polis sisteminde ne amirlerinin ne de meslektaşlarının haberdar olduğu kara delikti. En iyi arkadaşı bile bilmiyordu. Aslında her şeye doğrudan girişmeyi isterdi ama kendine engel oldu. Keşfinin tadını çıkarmak, kuvvetini toplamak üzere biraz oturmak istedi. Hatıraları birer birer geri geliyordu. Kendisini bu odada görebiliyordu. Her şeyi düzenlediği şekilde, fotoğrafları asarken, bağlantıları çizerken, farklı numaraları not alırken... Yavaş yavaş ayağa kalktı ve beyaz tahtanın önüne gitti. Tıpkı rüyasındaki gibi görünüyordu. Sadece daha detaylıydı. Bir köşesinde hemen hatırladığı 400 vardı ölü adamlar. Hansen, Markovic, Lehtonen ve Sabatini. Fotoğrafların hepsi eskiydi. Altlarında isimler ve doğum tarihleri vardı. Temizlenmiş polis sabıka kaydı çekimleriydiler. Beyaz tahtanın ortasında bir çember içinde bir dizi başka fotoğraf vardı. Ama bunlar nispeten daha yeni gözetleme fotoğraflarıydı. Her fotoğrafın yanına isimler siyah bir dolma kalemle yazılmıştı. El yazısı düzgündü. Hastanedeki gibi saldırgan ve dağınık değildi. Her ismin altında muhtemelen cep telefonu numarası olan bir dizi sayı vardı. 60'larında peruk gibi duran saçlara sahip şişman küçük bir adamın fotoğrafının yanında Ebu Hamza yazıyordu. Kırmızı bir çizgi onu kısa saçlı Eldar isimli kaslı bir adama bağlıyordu. Sonraki fotoğraftaki adam tipik bir motorcuydu. Deri palto, kalın ense, örgülü uzun saç, altın kolyeler ve parmaklarda bolca yüzüğün yanı sıra bir de ince gözlükler. Mikke Lund. Lund'dan çizilen kırmızı çizgi yine motorcu stili ama farklı renkte kıyafet giymiş bir adama uzanıyordu. Saraç yalnızca Karim yazmış, bir nedenle soyadını belirtmemişti. Geri kalan fotoğraflar Zimin ve Ivazov adlarında eşofmanlı iki adama aitti. Tamamen Rus'tu bunlar. Altta gözleri nahoş bir biçimde çökmüş, kel, hokka burumlu bir adamın fotoğrafı vardı. Ve görünüşe bakılırsa ismi Sasha'ydı. Hem tahtanın köşesindeki ölü adamlar hem de çemberin içindekiler dahil tüm fotoğraflar mavi bir çizgiyle beyaz tahtanın merkezine bağlanıyorlardı. Kırmızı ve mavi çizgiler birbirlerini kesiyor, beyaz tahtayı bir örümcek ağına çeviriyordu. Tahtanın ortasında tanıdık bir sembol vardı. Kuyrukları birbirine bakan kıvrımlı iki J harfi, iki yüz birbirine bakıyordu. Saraç beyaz tahtanın önünde kımıldamadan durdu. Kafasındaki uğultunun durmasını bekledi ve örümcek ağının her şeyi yerli yerine oturtmasına yardımcı olmasını umdu. Ama hiçbir şey olmadı. Bir iki saniye için gözlerini kapatmayı denedi, sonra hızla açtı. Hala hiçbir şey yoktu. Fotoğraflardaki adamlar öylece ona bakmaya devam ediyorlardı. Kendilerini ona hatırlatmak için hiçbir şey yapmıyorlardı. Hayal kırıklığına uğrayan Saraç masaya yürüdü ve çekmeceleri bir bir açmaya başladı. İlkinde aşağı yukarı beklediği şeyleri buldu. Kalemler, kağıtlar, sayfa uçları kıvrılmış bir telefon defteri, bazı ofis malzemeleri. İkinci çekmecede bir dizüstü bilgisayar ve bir tomar dolar. Üçüncüde bir tabanca. Saraç silahı neredeyse hemen hatırladı. 9 milim Sig Sauer. Muhtemelen beylik tabancasıydı. Silahı aldı, baş parmağıyla bir düğmeye bastı ve şarjörü kabzanın altından çıkardı. Sonra bir klik sesiyle namluyu çekip oradaki küçük sarı kurşunu da çıkardı. Silahı nazikçe kokladı, barut ve makine yağının tanıdık kokusunu içine çekti. Yine Brian Hansen'i ve onun hayatına son veren kurşunu düşündü. Silahı masaya koydu, sonra şarjörü boşaltıp kurşunları bir sıra halinde dizdi. Onları sayarken endişenin içinde büyüdüğünü hissetti. Toplam 14 tane. Küçük bir sıra halinde parlayan 14 kurşun. Yalnızca tek bir sorun vardı. Şarjör 15 mermi kapasitesine sahipti. Bölüm. Natalie ağır ağır kahve kupasını çeviriyordu. Rickard'ın talimatları açıktı. Gözün defterde olsun ve Saraç'ın yaptığı her şeyi rapor et. Çok zor değildi, aslında gayet heyecan vericiydi. Özellikle şifreyi beraber çözüp 5 adamın kimliğini saptamayı başarmalarından sonra. Saraç ona eğitimde tanıdığı bir hastayı hatırlatıyordu. Herkese ve her şeye karşın korkunç öfkeli kanser hastası bir kadındı. Onkoloğa lazımlık bile fırlatmıştı. Saraç gibi o da pes etmiyor, insanların ona acımasını kabullenmiyordu. Ancak Höckbergsgatan'daki cinayet Natalie'yi endişelendirmişti. Feribottan Rickard'ı aramış, kimi göreceklerini söylemiş ve adresi vermişti. Oraya varmalarından hemen önce de Sabatini öldürülmüştü. Bu düşünce onu çok huzursuz ediyordu. Rickard katil olamazdı, o bir polisti yoksa değil miydi? Onu endişelendiren başka bir şey daha vardı. Rickard'ın görünüşü ve konuşma şekli polis olduğunu gösteriyordu. Ama Natalie onun kendisine kimliğini gösterdiğini hiç hatırlamıyordu. Fakat yine de polis olmalıydı elbette. Başka türlü olsa polis veri tabanına nasıl erişecekti ki? Belki de onu bir sonraki görüşünde polis kimliğini göstermesini istemeliydi. Rickard'ı kısa bir süre önce aramıştı. Adamın sesi bir önceki konuşmalarından bile daha gergindi. Natalie'ye peşinde olduğu şeyi vermediğini, işbirliklerinden daha fazla şey beklediğini söylemişti. Natalie ses çıkarmamış, Högbergsgatan'daki cinayetin kendisini ne kadar korkuttuğunu ve yaptığı şeyi sorgulamasına sebep olduğunu belli etmek istememişti. Rickard da onu daha sıkı çalışması için ikna etmişti. Amacına odaklanmalıydı. Ne gerekiyorsa yapmalıydı. Natalie kaybettiğini sandığı her şeyi geri alma şansına hala sahipti. Sadece dişini sıkıp işini yapması lazımdı. Öncelikle Sarac'ı bulup fotoğrafını çektiği adamın kim olduğunu öğrenmesi gerekiyordu. Sarac dairesine dönmemişti, telefonuna cevap vermiyordu ve adadaki yardımsever komşuya bakılırsa oradaki ev de sessiz ve terk edilmiş vaziyetteydi. Sarac sanki sırra kadem basmıştı. Gönülsüzce de olsa kabul ettiği üzere bu durum Natalie'yi oldukça rahatsız ediyordu. Sarac rüyasında derin bir kuyunun dibinde uzanıyordu. İp benzeri minik kökler karanlık topraktan fırlamış kıllı parmaklar gibi acıyla kıvranıyorlardı. Gökyüzü karanlıktı. Uzaklardan bir müzik sesi geliyordu. The High Wire. Bir yerlerden başlamalı, ben de mezardan başlayacağım. Dört adam yukarıda kuyunun köşelerinde dikiliyor, aşağıya Sarac'a ölü gözlerle bakıyordu. Hansen deri yeleği, Markovic sarı şişme montu, Sabatini kana bulanmış tişörtü ve Lehtonen'de arkasında ejderha olan askeri ceketiyle. Sonuncusunun yanında iki köpek vardı, dilleri uzun ve pembeydi. ''Neden?'' diye sordu Hansen, sesi şaşırtıcı derecede tizdi. ''Sana güvenmiştik dostum.'' dedi Markovic. Her yerinden su sızıyordu. Elbiselerinden, burnundan, ağzından, su kuyunun kenarlarından damlıyordu. Sabatini sessizdi. Yalnızca kan lekeli ellerini havaya kaldırmıştı. Su şimdi daha hızlı akıyordu. Sarac suyun sesini duyabiliyor, etrafını sarıp derinleştiğini hissedebiliyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı ama bedeni istediği şeyi yapmadı. Onu sırt üstü yerde bıraktı. Sarac suyun bacaklarını sonra göğsünü kapladığını hissetti. Başını olabildiğince havaya kaldırmaya çalıştı. Köpeklerden biri inliyordu ama su Sarac'ın kulaklarına yanaklarına ulaşınca ses de kesildi. Gözleri karanlığa boğuldu. Soğuk terler içinde uyandı. Oda karanlıktı. Görünen tek şey beyaz tahtanın soluk dik dörtgeniydi. Fotoğraflar tahtanın yüzeyinde siyah şekiller oluşturuyordu. Dikkatle baktığında yüzlerin ana hatlarını hayal meyal görebiliyordu. Koltuğa oturdu ve lambanın düğmesine uzandı. Arka cebinde bir şeylerin ışırdadığını hissetti. Holde bulduğu mektuplardı. İlk zarfı açtı. Bay E.E. Johansson adına yabancı bir bankadan gelen bir hesap özetiydi. Diğer zarfta da bundan vardı ama bu farklı bir hesap içindi. İsmin ardındaki fikri şimdi anlıyordu. Erik E. Johansson. E. İngilizce'deki anlamıyla kullanılmıştı. Erik E. Johansson bir muhbir değil, kendi takma ismiydi. İzinin sürülmesini önleyerek işlerini yapabilmesini sağlıyordu. Bu daireyi tutmak gibi mesela. Kimlik numarasını kendisi için kimin ayarladığını merak etti. İyilikler yapılıyor, iyilikler kabul ediliyordu. Mutfak masasına oturdu, hesap özeti kağıtlarını düzleştirdi ve yan yana koydu. Bir düzen fark etmesi çok uzun sürmedi. İlk hesap daha çok ödemeler içindi. Kapsadığı dönemin başında hesapta yaklaşık 1 milyon dolardan fazla para vardı ve neredeyse aynı tutarda 4 yeni ödeme yapılmıştı. Sadece 3 kez para çekilmişti. Gerçi daha çok para transferine benziyordu. Biri dönem başında 300 bin dolarlık bir tutardı, dönemin ortasında 100 bin ve nihayet sayfanın sonunda bir para çıkışı daha. Bu son transfer neredeyse 2 milyon dolardı. Ve böylece hesabı boşaltılmış, yalnızca 1 sent bırakılmıştı. Diğer açıklamada detaylandırılan hesap 20 bin dolarla açılmıştı. Bunu hepsi nakit birkaç yüz dolarlık şehir merkezindeki çeşitli döviz bürolarından yapılan küçük miktarlı para çekme işlemleri izliyordu. Tutarlar 500 ve 3500 dolar arasında değişiyordu. Nakit çekimlere benziyorlardı. Demek ki hesabın bir bankamatik kartı mevcuttu. Hesap özetinin ilerleyen kısımlarındaki ünlü restoran isimleri bu teoriyi destekliyordu. Sayfanın ortasında 100 bin dolarlık bir havale vardı. Sarhoş tarihi ve referans numarasını kontrol ettiğinde paranın diğer hesaptan gönderildiğini gördü. Bunu daha fazla sayıda restorana yayılan birçok nakit çekim takip ediyordu. Sayfanın en altında tıpkı diğer hesap özetindeki gibi hesabı tamamen boşaltan bir transfer daha mevcuttu. Sarhoş kaşlarını çattı. Bir hesap gelirler, diğeri harcamalar için. Bu molların söylediklerine uyuyor gibi görünüyordu. Fakat tüm bu para nereden geliyordu? 2 milyon dolar. Bu 14 milyon İsveç kronu ederdi ve harcama hesabındaki hareketlere bakılırsa ihtiyaç duyulan çok daha fazlaydı. Tüm havaleler yalnızca işlem numarasıyla belirtilmişti. Yani bir ipucu yoktu. Ve birisi hesapları aynı gün içinde, hatta birkaç dakika arayla boşaltmıştı. Kim? Belli ki doğru programa, kodlara ve şifrelere ulaşabilen birisiydi. Bu da başka bir soruyu doğuruyordu. Neden? Neden tüm para çekilmiş ve kusursuz işliyor gibi görünen bu sistem sona erdirilmişti? Sarhoş tarihlere yeniden baktı ve gözden kaçırdığı bir şeyi fark etti. Hesaplar 23 Kasım Cumartesi günü boşaltılmıştı. Kaza geçirdiği gün. Araba aşağı yukarı Atıf'ın onu bulmayı beklediği yere park edilmişti. Üzerinde İstanbul Hamam yazılı küçük çirkin bir kapıdan en fazla 100 metre öteye. Atıf kapıyı açtı ve kendini bir avluda buldu. Biraz ilerideki yapıya doğru yürüdü ve yıkık dökük bir kapıdan içeri girdi. Şehirdeki en iyi Türk hamamı çocuklar, ben her salı geliyorum. Atıf resepsiyonisti görmezden geldi ve soyunma odasına doğru ilerledi. Hamamlardan gelen nem ve sıcaklık dışarıda bile hissediliyordu. Atıf'ın giysileri üstüne yapışmaya ve kalbi endişe verici biçimde hızlı çarpmaya başladı. Kapıyı açtı, içeri girdi ve açık bir dolaptan bir sprey deodorant aldı. İri kıyım koruma Eldar banklardan birine oturmuş cep telefonunu kurcalıyordu. Neredeyse dibine kadar gelene kadar Atıf'ı görmedi. Görür görmez de ayaklanıp silahını arandı. Atıf ciddi miktarda İrlanda baharı kokusunu dosdoğru onun gözlerine sıktı. Sonra da tüm kuvvetiyle kasıklarına bir tekme attı. Ama zamanlaması kötüydü. Eldar önünden kaçabilmiş, tekmede etkisini tam gösterememişti. Adam kendini sırt üstü ahşap banka bıraktı, sonra da bankın diğer yanına yuvarlandı. Atıf saldırısına devam edebilmek için bankın çevresinden dolanmak zorunda kaldı. Böylece Eldar birkaç saniye kazanmış oldu. Atıf hızla ona doğru atılırken adam silahını çekip ona doğrulttu, gözlerini ovuşturuyordu. Atıf adamın silahı tutan kolunu kenara itip bir kafa attı ama hedefi tam bulamadı. İki adam sendeleyerek duş kabinine daldı. Eldar'ın bacakları çözüldü ve tutunacak bir yer ararken bir duş musluğunu kırdı. Kabine sıcak su püskürmeye başladı. Eldar etrafına vahşi yumruklar savuruyordu. Atıf eğilip adamın karaciğerine sağlam bir yumruk indirdi. Nihayet istediği darbeyi vurabilmişti. Eldar yıldırım çarpmış gibi yıkıldı. Kırılan musluktan hala su akıyor, yüzü koyun yatan adamın elbiselerini ıslatıyordu. Atıf sendeleyerek soyunma odasına döndü. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Alnını sildi ve elinin su ve kan karışımıyla kaplı olduğunu fark etti. Gömleği sırılsıklandı, sırtından ter damlıyordu ve nemli havada solumakta zorlanıyordu. Banklardan birine tüm ağırlığıyla çöktü. Eldar'ın yerde duran silahını aldı. Yine bir zastavaydı ama Bakşi'ninkinden çok daha iyi durumdaydı. Güç bela ayağa kalktı, şarjörü çıkarıp yere attı, diğer köşeye iteledi. Sonra silahı parçalarına ayırıp tuvalete attı ve sifonu çekti. Eldar duş kabininde hafif hafif inliyor, Cen'in pozisyonu almaya çalışıyor ama pek beceremiyordu. Atıf onun tekrar ayaklanmasının biraz vakit alacağını biliyordu. Karaciğere inen sert bir yumruk çok acı verirdi. 9, belki 9,5 seviyesinde. İnsanın öyle kolayca unutabileceği türden bir acı değildi. Atıf üzerinde hamam yazan kapıyı açtı. Karo kaplı zeminden bir koridoru geçti ve kubbe tavanlı karo duvarlı genişçe bir salona girdi. Nabzı hala hızlı atıyordu. Ağzında kan ve adrenalin tadı vardı. Ebu Hamza taş oturaklardan birinde uzanmış yatıyordu. Adaleli ufak tefek bir adam onun kıllı sırtına masaj yapıyordu. Masör Atıf'ı fark edince ürküp ellerini havaya kaldırdı ve geri çekildi. Atıf kapıyı işaret edince adam hemen kaçıp uzaklaştı. Ebu Hamza doğrulup oturdu. ''Berbat görünüyorsun Atıf!'' diye gürledi. Pek de şaşırmış gibi değildi. Atıf omuzlarını silkti. ''Eldar!'' Ebu Hamza kaşlarını kaldırdı. ''Yaşayacaktır.'' Atıf karşısındaki oturağa çöktü. ''Çok şükür, yoksa çekeceğim vardı.'' dedi Ebu Hamza. ''Neden?'' Atıf bir el bezi bulup gözlerindeki kanı sildi. ''Kızımla nişanlı.'' dedi Ebu Hamza. ''Hangisiyle, Yasmina'yla mı?'' ''Yok yok, Yasmina üniversitede mühendislik okuyor. Suzan'la benim için çalışıyor. Döviz bürolarıma bakıyor. Eldar ve o öyle...'' Soyunma odasını işaret etti, sonra susup Atıf'a baktı. ''Bunu görmezden gelemem biliyorsun.'' diye devam etti Ebu Hamza. ''Eski arkadaşlığımızın hatırına bile olmaz.'' Atıf yeniden omuz silkti. ''Pekala dostum.'' Hamza iç çekti. ''Herhalde buraya sırf çalışanlarımı dövmeye gelmemişsindir. Mevzu nedir?'' Atıf giderek kanlı bir tükürük savurdu. ''Bana bir konuda yardım lazım.'' dedi. ''Bir polis memurunun adresi.'' ''Çok tuhaf bir yardım isteme şeklin var dostum.'' diye kıkırdadı Ebu Hamza. ''Bana açıklar mısın, böyle bir talebi neden değerlendireceğimi düşünüyorsun?'' ''Çünkü bir anlaşma teklif ediyorum. Sen bana adresi ver, ben de sana karşılığında bir şey vereceğim.'' dedi Atıf. ''Bu şey neymiş dostum?'' Hamza gülümsedi. ''Ölü sayılacak bir adam bana ne teklif edebilir ki?'' ''Sana Yanus'u verebilirim.'' dedi Atıf. 28. ayrımın sonu. Sayfa 312.